Ayrım 27, sayfa 455. Akılla gönül arasında. Rus soylularının ilk ideolojik hareketi farmasonluk. Pravda arayışındaki Rus entelijansiyasının akılcılık ile ruhanilik arasındaki çoğunlukla ölümcül parçalanmasının boyutlarına tanıklık ediyor. Geleneğin kökleri Büyük Ekaterina'ya gidiyor. Çariçe'yi izleyen yıllarda akılcılık batılılaştırmacılar, ruhanilik ise Rusçularla özdeşleşiyor. İlk Bolşevik'ten yaklaşık 40 yıl sonra 1762'de tahta çıkan Çariçe, onun başlattığı Rusya'yı batılılaştırma hareketini amansızca sürdürüyor. Ancak Rus kültürünü dini kökenlerinden kopardık, ülkeye yeni bir resmi kültür yerleştirme çabasında öylesine başarılıydı ki, Rusya'nın ilk Lenin'i ünvanını kazanmayı hak etti diyorlar. Birisi ilk Bolşevik, diğeri ilk Lenin. Rusya'nın bu iki büyüğünün arasındaki yaklaşık 40 yıllık süreçte yaşamadığı kalmamış. Büyük Petro'nun asıl halefi 10 yaşındaki torunu ama ölmek üzereyken evlendiği metresi Litvanyalı hizmetçi Marfa Skravonski, ki Baltacı Mehmet Paşa'nın Prut'ta görüştüğü kadındır, muhafız gücü askerlerini Streltsi'yi epeydir alamadıkları maaşlarını ödemek suretiyle kendisine bağlıyor. Streltsi tahtın meşru varisi yerine onu tüm Rusların imparatoriçesi ilan ediyor. Ne ki Marfa Skravonski alkoliktir, sarayda düşüp kalkmadığı adam kalmamıştır. Ayrıca okuma yazması yoktur. İmparatorluğun iç işlerini eski aşığı Prens Menshikov'a, dış işlerini Kont Andrei Osterman isimli bir Alman'a bırakıyor. Kont Osterman, Rusya'nın geleceğini Almanlarla birlikte hareket etmesinde görmektedir. Bu cümleden olmak üzere Katerina'nın Petro'dan olma kızını Brunswick Prensi, Alman Anton Ulrich ile evlendirip Kiel'e gönderilmesini sağlıyor. Marfa Skravonski tahta geçtikten 2 yıl kadar sonra sefahattan ölüyor. O arada 12 yaşına gelen asli veliaht 2. Petro namı altında tahta çıkıyor. Ama kısa bir süre sonra onu da su çiçeği salgını alıyor. Ve Rusya'da 60 yıl sürecek Çariçeler saltanatı başlıyor. Çariçelerin ilki Almanya'da yaşayan Prenses Anna Ivanovna. 1730'da tahta çıkan Anna, Rus soylularına güvenmediği gerekçesiyle o ülkede tanıyıp beğendiği prensleri Rusya'ya davet ediyor. Selefi'nin yaptığı gibi yönetimini onlara bırakıyor. İki aşığından birisi Ernst von Büren hükümetin başına geçiyor. Diğeri Löwenwolde iç işlerini deruhte ediyor. Kont von Münnich ordunun başında. Kaiserling maliyenin. Alman ciddiyeti ülkeyi toparlarken Polonya'yı da işgal ediyorlar. Bu arada Rusya hakimiyetini Almanlara kaptıran Fransızlar, intikamlarını Osmanlıları Rusların üstüne salarak almaya kalkıyorlar. St. Petersburg'u Karadeniz'i hakimiyetleri altına almalarının önemi hususunda uyarırlarken, Baba Ali Moskov tehlikesine karşı kışkırtıyorlar. Osmanlı ve Rus-Avusturya orduları 1737'de Banja Luka'da karşı karşıya geliyor. İzleyen mağlubiyeti hazmedemeyen Çariçe Anna kahrından ölürken son nefesinde yine bir Alman'ı varis tayin ediyor. Marfa Skravonski'nin Brunswick Prensi ile evlendirilen kızı Anna'nın oğlu. Ne ki yeni imparator adayı henüz bir çocuktur. Çariçe 17 yaşına gelince kadar devlet işlerini von Büren'in yürütmesini istiyor. Ama Rus ordularının başındaki Kont von Münnich ve yönetimdeki diğer Almanlar, Banja Luka hezimetinden sorumlu tuttukları başbakanı Sibirya'ya sürgüne göndermeyi tercih ediyorlar. Von Büren'in azledilmiş olması Rusya'yı Alman tesir sahasından çıkartmaya kararlı Fransa ve müttefiki İsveç'i tatmin etmiyor. Çareyi Rus soylularını kışkırtmakla buluyorlar. Bir isyan örgütleyi finanse ediyorlar. Fransızların yeni imparatoriçe adayları Deli Petro ile Litvanyalı'nın kızları Elizaveta Petrovna. Hemen hiç Rusya bilmiyor ama Fransızcası iyi. Pek az eğitim görmüş ama mükemmel bir atlet. Her gün saatlerce idman yaparmış. Diğerleri gibi Elizaveta da askerlerin desteğini alıyor. Şu farklı ki bu Çariçe adayı Finlandiya Savaşı'nı bahane edip bir gece yarısı üniforma kuşanıyor. Streltsi'nin koğuşlarına dalıyor, uyuyan askeri uyandırıyor, destek istiyor. Ertesi sabah tahttadır. Tarih Fransızların sevinçlerinden uçtuklarını yazıyor. 1741. Resimlerinde babasına benzeyen dev gibi bir kadın ama zarif bir kadın Elizaveta Petrovna. Birinci Bolşevi'ye benzeyen diğer bir yönü de ateizme varan inançsızlığı ama bunu halka belli etmiyor. Halkın karşısında fevkalade muhafazakar bir ortodoks görünümünde. Devlet işlerini aksatır diye evlenmiyor, aşıklarıyla yetiniyor. Kibirli ve fevkalade şaşalı. Ölümünden sonra yapılan sayımda 15 bin elbisesi, 2500 ayakkabısı olduğu ortaya çıkıyor. Yine babası gibi içkici ve küfürbaz. Elizabeth'e Münih ve yönetimdeki diğer Almanları Sibirya'ya sürüyor, yerlerine Rus soylularını getiriyor. Uzun yıllardan beri ilk kez Rus medeniyetinin gelişmesi yolunda bir gayret gösteriliyor. Ama bu gelişme Fransız aydınlanmacılarının nezaretinde olacaktır. Nitekim Rus entelijansiyasının yapılanmasında belirleyici rolü olan Voltaire'le ilk teması kuran Elizabeth'a. Ancak milliyetçileri teskin etmeyi de ihmal etmiyor. Moskova'da bir üniversite kurarken Tatarların camilerini kapatmak, 35 bin Yahudi'yi Pale'de sürgüne göndermek suretiyle Rus Ortodoks Kilisesi'ni kendisine bağlıyor. Fakat sağlığı iyi değil, bir varis aramaya girişiyor. Yine Deli Petro'nun ancak aynı zamanda İsveç kralı 12. Charles'ın torunu olması nedeniyle İsveç tahtının da varisi olan Almanya Kiel doğumlu Piotr Fedorovic'i buluyor. Bu çocuk da hasta. O kadar hasta ki sokağa çıkamadığı için evde Alman hocalar tarafından eğitilmiş. Hatta Luther mezhebine intikal ettirilmiş bir protestan. Çariçe Elizaveta delikanlıyı Rusya'ya getiriyor. Ortodoks yapıyor ama görüyor ki Çarlığı kıvıramayacak kadar dağınık ve güvensizdir. Tutuyor delikanlıyı tarihe Büyük Katerina olarak geçecek olan Sofia Frederick Augusta isimli zekasıyla ünlü bir Alman prenses ile evlendiriyor. Sofia Frederick Augusta böylece ne dinini ne de dilini bildiği ve ömrünün sonuna kadar doğru dürüst öğrenmediği Rusya'ya 15 yaşında gelin geliyor. 33 yaşındayken sevgilisi Grigori Orlov'un asker olan ağabeyi Alexei ile anlaşıyor. Kocası Piotr Fedorovich'i öldürtüyor ve 2. Ekaterina namı ile tahta çıkıyor. 34 yıl hüküm sürüyor. Çariçe Luther papazları ve Fransız mürebbiyeleri tarafından yetiştirilmiş zamanın en eğitimli kadınlarından birisi. Corneille'i, Racine'i ve Molière'i biliyor. Voltaire hazırdı diyorlar. 1694 Paris doğumlu Voltaire, Ekaterina'nın dedesi yaşında. Soylu değil ancak annesinin zekası, babasının finansman bilgisi, 14. Louis'nin yakın çevresine girmesini sağlıyor. Daha çocukken paganizmle tanışıyor. Dinin yüce yaratıcıya inanmanın ötesinde, egemenlerin aşağı sınıfları manipüle etmek için kullandıkları bir araç olduğunu söyleyenlerle bir arada oluyor. Zamanın en iyi okullarına gidiyor. Daha 12 yaşındayken oyun yazıyor. Cehenneme inanmadığını, cennetin ise dünyada olduğunu söylüyor. Tanrı'yı sevmek istiyorum, onda babamı arıyorum. Ancak Hristiyan ilahiyatının bize sunduğu Tanrı nefret etmemiz gereken bir müstebit. İnsanoğlunu kendi suretinde yaratıyor ki aşağılık olalım. Bizi günahkar yaratıyor ki cezalandırmaya hakkı olsun. Bizi hazlara düşkün yaratıyor ki korkunç acılar çektirebilsin. Voltaire'in tanrısı insanoğlunu daha doğmadan ölüme mahkum ediyor. Günahlarının kefaretini ödesin diye oğlunu gönderiyor. İsa ölüyor ama belli ki boşuna, çünkü insanlara hala Adem ile Havva'nın suçlarının lekesini taşıdıkları söyleniyor. Yetmiyor, merhameti olduğu iddia edilen oğlunun kendisinin adını bile bilmeyenler de dahil olmak üzere hemen hemen herkesi cehennemde yakmak üzere ellerini ovuşturarak beklediği anlatılıyor. Bu yakışıksız portrede hayran olmak zorunda olduğum Allah'ı görmüyorum. Görüyor olsaydım bu ona hakaret olurdu. Daha o yıllarda hocaları çocuk Voltaire'in Fransız deizminin bayraktarı olacağını görüyorlar. Deizm yani Allah'ın varlığına, kainatını yarattığına inanan, ancak yarattığının sorumluluğunu insanın kendisine bıraktığını düşündüğü için her türlü dini telkini reddeden düşünce akımı ki Rus gnostiklerinin demiurj inancının pek de uzağına düşmüyor. Hukuk fakültesindeyken aralarında ünlü papazların da olduğu Templar şövalyeleriyle tanışıyor. Şövalyelerin en ünlülerinden birisi, kadın ve şarap akıllı ve hayır sahibi bir doğa tarafından insanoğluna bahşedilen en latif ihsanlardır diyen Charlieu Manastırı'nın reisi, Türkçesi iç bade, sev güzel, varsa aklı şuurun, dünya var imiş ya da yok imiş ne umurun. Zeki, duyarlı, hazır cevap kabına sığmayan bir adam Voltaire ve ömrü özellikle de papazları hicvetmekle geçiyor. Bu arada para yapmakta çok mahir. Yasalardaki delikleri iyi kestiriyor, tefecilikten de kaçınmıyor. Kısa zamanda milyoner olduğu için din hariç hiçbir alanda devrimci bir ruh olduğu söylenemez deniyor. Ama finansmancı Voltaire, filozof Voltaire'i finanse ediyor. İnsanları dine ilişkin kendi kararlarını vermeye çağırıyor ama Tanrı'ya olan inançlarını kaybetmemeleri kaydıyla. Kalplerinize doğal olan dini yerleştirmiş olan Tanrı, sade ve samimi bir ruhu dışlamayacaktır. Dürüst bir insanın ruhunun her zaman ve her şart altında onun nezdinde kıymetli olduğuna inanın. Mütevazı bir Budist keşişinin, nazik bir Müslüman dervişin onun gözünde acımasız bir Jansenist'ten ya da hırslı papadan daha makbul olduğuna inanın. İngiltere'ye geçiyor, başta Milton, Avrupa'nın kalburüstü edebiyatçılarıyla tanışıyor. Rabelais, Montaigne, Gassendi, Fontenelle, Byron, Locke'un kitapları kütüphanesinin raflarını dolduruyor. Hatırlanması gereken bu dönemlerde edebiyatın felsefe ve ilahiyatın içinde mütalaa edildiği. İngiltere'de bilimle ilgileniyor, Newton'u okuyor, Descartes'la karşılaştırıyor. Anglikan mezhebi papazlarının bilim adamlarına gösterdikleri hüsnü kabule hayran kalıyor. Kütüphanesinin raflarını dolduran Yılmaz kafirlerin hemen hiçbirisinin düşünceleri yüzünden hapsedilmediğini görüyor. İngilizlere bayılıyorum diye yazıyor. Düşündükleri gibi konuşan bu insanlara bayılıyorum. Bakın İngiliz yasaları neyi başarmışlar. Monarşilerin gasp ettikleri doğal haklarını insanlara geri vermişler. Bu haklar şunlar: yaşama ve mülk edinme özgürlüğü, ulusa yazı ile seslenebilme özgürlüğü, özgür bir jüri tarafından yargılanma hakkı, yasaların harfiyle yargılanma hakkı, sadece Anglikan kilisesi mensuplarına açık işlerde çalışmamak kaydıyla hangi dine isterlerse ona inanma hakkı. İngilizlerin 1689'dan beri uyguladıkları dini hoşgörüye hayrandır. Quaker'lar bile barış içinde yaşıyorlar. Pensilvanya'da kendi kolonilerini kurmuşlar, ticaret yapıyorlar. Quaker'lar dediği 1650'lerde George Fox isimli bir İngiliz tarafından kurulan ve Hristiyanlığın en mesnetsiz mezheplerinden biri sayılan tarikat. Papazlardan nefret ederdim, papazlardan hala nefret ediyorum. Kıyamet gününe kadar da nefret etmeye devam edeceğim diye ilan ediyor. Ama dinin papazlar tarafından icat edildiğini düşünecek kadar donanımsız değil elbet. Nitekim felsefe sözlüğünde kaleme aldığı maddede, Tanrı düşüncesi sezgilerden ve en kaba insanoğlunda bile yaşla birlikte gelişen doğal mantıktan süzülür yazmaktadır. Tabiatın şaşırtıcı olaylarında, hasatlarda ve kıtlıklarda, güzel havalarda ve fırtınalarda, bereketli zamanlarda ve felaketlerde tabiat üstü bir efendinin eli hissedilir. Egemenler bu gözlemleri kendi iktidarlarını perçinlemek için kullanırlar. Ama İsa'ya hayran, bir tanrı olarak değil, ahlaki bir kavram olarak hayran. Yaşını aldıkça Hazret'e daha da yaklaşıyor. Kardeşim, efendim sözcükleriyle anıyor. İnsanlığın İsa'nın temsil ettiği erdemleri benimsemesi halinde selamete ereceğine inanıyor. Kendisini insan kemiklerinin dağ gibi yığıldığı bir çölde hayal ettiği bir rüyası var. Kemikler metafizik tartışmalar sonucu boğazlanmış yüz binlerce Yahudi ve bir o kadar da Hristiyan'a aittir. Kemik yığınlarının berisinde tepelenmiş altın ve gümüş sikkelerinin üzerinde bir zamanlar yaşamış krallara ait taşlar ve asalar atılmış durmaktadırlar. Voltaire'in koruyucu meleği onu az ötede büyük kahinlerin yaşadığı yemyeşil bir vadiye götürür. Voltaire orada Sokrat'tan Zerdüşt'e insanlık tarihinin gelmiş geçmiş tüm akil adamlarını görür. Kadim tarihin akil adamlarının dinlendikleri korudan yukarı çıktık. Orada 30-35 yaşlarındaymış gibi görünen, ayakları ve elleri şişmiş, delik deşik kanayan, kırbaç darbelerinin vücudundan koparttığı etleri sarkan nazik ve sade bir adam gördüm. Bu gördüğüm kahinin ıstırabı ile Sokrat'ın ıstırabı arasında fark yoktu. Voltaire İsa'ya ölüm nedenini soruyor. İsa papazlar ve hakimler diye cevap veriyor. Yeni bir din kurmaya niyetlenip niyetlenmediğini soruyor. İsa hayır diyor. Peki burada yığılı kemiklerden ve altın sikkelerden kendisi sorumlu mudur? İsa yine hayır diyor. Ben ve benden olanlar biz en mütevazı yoksulluğu yaşadık. Peki öyleyse gerçek din nasıldır? İsa şaşırıyor. Yoksa size söylemedim mi? Allah'ı ve komşunuzu kendinizi sevdiğiniz gibi sevin. Eğer durum buysa diyor Voltaire, seni biricik efendim olarak kabul ediyorum. İsa Voltaire'i teskin eden bir hareket yapıyor. Ve hayal kayboldu. Ben vicdanımla huzur içinde baş başa kaldım diyor Voltaire. Büyük Ekaterina'nın danışmanı böyle bir adam. Ruslarla ilgilenmesinin nedeninin insanoğlunun barbarlıktan medeniyete nasıl geçtiğini izlemek isteme olduğu söyleniyor. Çariçe'nin ona 1763'te gönderdiği bir mektup var. Ömrümde ilk kez şair olmadığım, sizin dizelerinize düz yazı ile cevap vermek zorunda kaldığım için hayıflanıyorum diye yazıyor. Ama müsaade ederseniz 1746'dan bu yana size çok fazla borçlandığımı söyleyeyim. Sizden önce aşk hikayelerinden başka bir şey okumazdım. Eserleriniz elime şans eseri geçtiğinden bu yana da onlardan başka bir şey okumuyorum. Sizinkiler kadar iyi yazılmamış ya da öğretici olmayan kitaplara tahammülüm yok. Tekrar tekrar geri dönüyor, beğenilerimin yaratıcısı olan sizi büyük bir keyifle okuyorum. Monsieur, sizi temin ederim ki eğer en ufak bir bilgi dağarcığım varsa bunu size borçluyum. Halen elimde her sayfasını ezberlemek istediğim Essai sur le Histoire General var. Aralarındaki ilişkiyi en iyi anlatan Voltaire'in sosyetik dostu D'Argental'a Çariç hakkında yazdığı mektup. Önemsiz bir takım insanların Katerina'ya kocası nedeniyle ters baktıklarını biliyorum. Ama bunlar aile içi meseleler ve ben karışmıyorum diye başlıyor. Bana Katerina'm için bir iyilik yapmanı istiyorum diye sürüyor. Paris'in saygıdeğer insanları nezdinde itibar görmesini sağlamalıyız. Özellikle de Praslin ve Chosual düklerinin onu dünyanın en vicdan sahibi kadını olarak görmediklerine inanmam için yeterince güçlü nedenlerim var. Buna rağmen ben biliyorum ki onun o sarhoşun ölümüyle hiçbir ilişkisi yok. Kaldı ki adam bu dünyada taht işgal etmişlerin arasındaki en büyük soytarıydı. Kocasını tahttan indirecek cesareti gösterdiği için Katerina'ya borçluyuz. Çünkü basiret ve başarıyla hüküm sürüyor ve biz dinsel hoşgörüyü 135 paraleli kapsayacak şekilde yaygınlaştıracak bir taçlıyı kutsamakla yükümlüyüz. Katerina'ya iyilikler dilemeni istirham ederim. Dinsel hoşgörü Voltaire söz konusu olduğunda bile Hristiyanlar arası hoşgörü İslam'ı kapsamıyor. Nitekim Çariç Osmanlılarla savaşa giriştiğinde Voltaire Ekaterina'nın Hristiyanları Muhammedilerden korumak için çıktığı seferini alkışlıyor. Yaşlı danışmanı Ekaterina'ya bir de isim takmış, Kuzey'in Semiramis'i diyor. Semiramis malum İsa'dan önce 800'lerde yaşadığı söylenen Asur kraliçesi. Aklının ve güzelliğinin yanı sıra cinselliği ile ünlüydü ki Ekaterina'nın fırtınalı aşkları 21'i resmi yani doktor kontrolünden geçmiş aşığı olduğu düşünülünce çok yadırganacak bir benzetme değil diye düşünmüştüm. Nitekim oğulları Aleksandrlar da farklı babalardan. Birinci Lenin'in bir diğer danışmanı aydınlanmanın en başta gelen edebi abilerinden sayılan L'Encyclopédia'nın baş yazarı, tanımın tam anlamıyla bir ayaklı kütüphane dedikleri Denis Diderot. 17'si metin olmak üzere 28 ciltten oluşan Fransız ansiklopedisinin insanoğlunun gelmiş geçmiş tüm bilgisini tek bir eserde temsil ettiği iddiasındadır. Biyolojiden felsefeye özet teorik bilgiler sunmaktan öte, L'Encyclopédie'nin radikal devrimci maddeleri Katolik Kilisesi'nin yetkilerini sorguluyor, Fransız devrimini ateşliyor. Hükümetlerin birincil amaçları insanların esenliği olmalıdır. Hükmedenlerin güçlerini bu amaçtan alıyor olmaları doğa ve mantık yasaları gereğidir. İnsanların en büyük esenlikleri özgürlükleridir. Bireye sağlık neyse devlete özgürlükler o olmalıdır. Diderot'un L'Encyclopédie'nin başka kitapları da var. Le Religieux ya da Dindar en sefi olanlarından birisi. Fransız devriminden sonra ancak basılabiliyor. Rahibe olmak üzere manastıra giren Suzan isimli bir genç kızın manastırın sevici baş rahibesinin tecavüzüne uğramasının hikayesi. Diderot'un anlatımı Nabokov'un Lolita'sından aşağı kalmıyor. Baş rahibe hücreme geldi. Kendisine 3 rahibe eşlik ediyordu. Birincisi bir maşrapa kutsal su getirmişti. İkincisi bir haç. Üçüncüsü bir parça ip. Baş rahibe yüksek ve tehditkar bir sesle ayağa kalk, eğil ve ruhunu Allah'a emanet et dedi. Ne ki zamanla Suzan'ın ahlakı da bozuluyor. Bu defa o Madame de Chelles diye bir kadına aşık oluyor. Hikayenin 60'lı yıllarda çekilen filminin gösterimi Fransa'da bile yasaklanmış. Bir diğer kitabı Superman O Voyage de Bougainville. Bougainville'in seyahatine ekler, köleliğe ve emperyalizme karşı çıkıyor. Romanda Tahiti adasından ayrılan Bougainville isimli genç adama yaşlı bir yerli şöyle diyor. Biz özgür bir halkız ve şimdi siz bizim ülkemize gelecekteki köleliğimizin tohumlarını attınız. Sizler ne tanrısınız ne de şeytan. Kim oluyorsunuz da bizi köleleştiriyorsunuz? Sen bu adamların dillerini anlıyorsun, bana söylediğin gibi bize de söyle. Bu levhanın üzerine ne yazmışlar? Bu ülke bizim yazmışlar. Bu ülke sizin mi? Neden sizin? Buraya kadar geldiğiniz için mi? Bir gün bir Tahitili sizin sahillerinize inse, kayalarınızın ya da ağaçlarınızın birine bu ülke Tahiti halkına aittir diye bir yazı yazsa siz ne düşünürdünüz? Diderot'un çoğu kitabı gibi bu da ancak ölümünden sonra basılabiliyor. Ansiklopedi de az tartışma yaratmıyor. Bir ara yasaklanıyor ve yayıncısı hapse atılıyor. Metinler sansürden son anda kurtarılırken Büyük Katerina'nın haberi oluyor ki muhtemelen ansiklopedi de kendi yazıları da olan Voltaire'in bu işte dahli var ve Diderot'a Fransız hükümetinin yasakladığı eserini St. Petersburg'da basmayı öneriyor. Para işlerinde Voltaire kadar yaratıcı birisi değil Diderot. Zar zor geçiniyor. Kızına çeyiz düzebilmek için kütüphanesini satışa çıkarmak zorunda kaldığını duyan Ekaterina, Paris'teki temsilcisine Diderot'un istediği fiyatı ödemesini emrediyor. Ancak kitaplara Diderot ölünceye kadar dokunulmayacaktır. Çariç'e bununla da yetinmiyor. Filozof artık kendisine ait olan kütüphanenin koruyucusu olarak aylık bağlıyor ve 25 yıllığını peşin ödemek suretiyle Diderot'u bir gecede zengin ediyor. Artık izleyen daveti reddetmesi imkansızdır. Diderot'un insan hayatında bir kez olsun böyle bir kadın tanımalı diyor ve St. Petersburg'a doğru yola çıkıyor. Ekaterina ve Diderot 5 ay her gün birlikte oluyorlar. Diderot Çariçe'ye Rusya'nın nasıl bir ütopya dönüştürülebileceğini anlatıyor. Çariçe dinliyor ama yararlanıyor olmaktan çok merakımdan diye yazıyor sonradan. Ona inansaydım krallığımda hukuk düzeni, iç işleri, maliye, her şey uygulaması imkansız teoriler uğruna alt üst olurdu. Sonra onunla açık konuştum. Monsieur Diderot, parlak zekanızın ilham ettiği her şeyi büyük bir zevkle dinledim. Bütün bu yüksek prensiplerinizle çok iyi kitaplar yazılır ama çok kötü bir ekonomi ortaya çıkar. Oysa gariban bir imparatoriç olarak ben insan teni üzerinde çalışırım ki insan teninin tahriş olma ve gıdıklanma şekli bir başkadır. Çariçe'nin bu sözlerinden sonra sadece edebiyat konuşuyorlar. Ancak Diderot yine de Ekaterina'nın çıkarması gerekli yasaların nasıl olmaları gerektiğini söyleyen bir ne yapmalı listesi hazırlıyor ve sunuyor. Çariçe'nin bunlar hakkında düşündüğü de şöyle. Tam bir gevezelik, yazdıklarında ne gerçekleri yansıtan bilgiye, ne basirete, ne de öngörüye rastlayabildim. Bugün buradan bakıldığında görünen Ekaterina'nın Voltaire'in hayalindeki aydın despot olmak için elinden geleni ardına koymadığı, birlikteliklerinin siyasi faydası olmuyor ama Çariçe'nin Fransız filozoflarıyla içli dışlı olması, Rusya'nın kalkınmasının aydınlanmadan geçtiğine iman etmesini sağlıyor. Ekaterina'nın ülkesi 35 milyon nüfusuyla zamanın Fransa ya da Almanya'sı kadar ama toprakları itibariyle Finlandiya'dan Sibirya'ya uzanan 10 binlerce kilometrelik bir dev. Halkının %90'ı köylü, köylülerin yarısından fazlası, toprağın yarısından fazlasını elinde tutan 100 bin kadar soylunun kölesi. Serflerle soylular arasında kendisini kurtarıp ticaret yapan orta sınıfın toplama oranı %3 bile değil. Daha önce de söylediğim gibi Moskova Avrupa'nın en büyük başkenti. Rusya'nın iç ticaret merkezi 1780'de nüfusu 300 bine yakın ve kozmopolit. Fransızlar, Almanlar, Yunanlılar, İtalyanlar, İngilizler ve muhtelif Orta Asyalılar. Her milletin kendi ibadethanesi var, her millet kendi dilini konuşuyor. Buna karşın St. Petersburg'la kıyaslandığında Rus milliyetçisi ve yarı doğulu sayılıyor. Çariçe Büyük Ekaterina el attığında Moskova'da 500'e yakın kilise, 100'den fazla ahşap saray varmış. Yangın eski Moskova'nın da başlıca korkusuymuş. Selefleri Anna ve Elizaveta gibi Rus mimarisine ışık, Rus düşüncesine aydınlık getirmek isteyen Çariçe, Moskov'un karanlık ahşap şehrini altın gibi parlatmaya sıvanıyor. Ahşap kiliseleri yıkıyor, yerlerine Dorian sütunlu neoklasik taş saraylar dikiyor. Böylece yangın korkusunu büyük ölçüde gidermiş ama şehrin evcilliğini yok etmiş. Rus kültürünün felsefi ve fiziki iklimin altını üstüne getirmiş. Rus soyluları yapay şehirlerde eğreti bir yaşama mahkum oldular diye anlatmışlardı ki yapay şehirlerin önde geleni St. Petersburg. Üç Çariçe'nin yatak odalarını süsler gibi süsleyip açık hava tiyatrosu dekoruna dönüştürdükleri St. Petersburg'un soyluları ipek çoraplarından dantellerine, sakal tıraşlarına, balbumi ile şekillendirilmiş bıyıklarına, parfümlerine kadar Fransız aristokrasisinin yaşam biçimini taklit ederlerken Petro'nun yurt dışına eğitime gönderdikleri gençler geri döndüklerinde Moskova'nın milliyetçiliğiyle alay eder oluyorlar. Bunların arasında adı İskenderun olduğu için dikkatimi çeken bir prens var ki şiiri ruh halini tüm açıklığıyla sergiliyor. Yeni öğrendiklerinin ürünü olgunlaşmamış kafam. Sessiz dur, kalemi elime almaya zorlama beni. İnsanlar senden salgın hastalıkmışsın gibi kaçar. Seni azarlar, senden iğrenirlerken çalışman, debelenmen lazım senin. Kitaplara dalan ateist olur diye homurdanıyor, elinde tesbihiyle papaz. Aranıza serpiştirilen öğrenme tohumlarının ne kadar tehlikeli olduğunu anlatıyor. Çocuklarımız İncil'i okumaya başladılar diye dehşete düşmüş durumda kilise. Okuyorlar, tartışıyorlar, her şeyin nedenini bilmek istiyorlar ve papazlara güvenmiyor, ikonaların önünde mum yakmıyor, yortuları kutlamıyorlar. Ey aklım, sana bir hamur parçası kadar bile akıllı olmamanı öneririm. Tanınmamaktan şikayet etme. Eğer merhametli hikmet sana bir şey öğrettiyse kendine sakla, başkalarına açıklama. İskenderun Kantemir'in dizelerinin aklından çıkmamasının nedeni o son cümle. Eğer merhametli hikmet sana bir şey öğrettiyse kendine sakla, başkalarına açıklama. İsa'nın cennete tıkılıp susturulmasının da farmasonların yer altına girmelerinin nedeni de bildiklerini halklarıyla paylaşmamaları olmuş. Rus halkı öylesine nefret ediyor ki egemenlerden, Deccal'in simgesi olduğunu düşündükleri imparatorluk amblemi çift başlı kartalı taşıyan paralara el sürmüyorlar. O çift başlı kartal ki St. Petersburg'un İtalyan mimarı Bartolomeo Rastrelli dev bir heykeline döktürmüş, şehrin en gösterişli meydanına kondurmuştur. Ekaterina batılılaştırma mesaisine manastırdan kapatmak, keşişleri yollara dökmekle başlıyor. Ne ki aydınlanma her şeyden önce laik eğitimin özgürleştirici ve soylulaştırıcı gücüne inanç demektir. Çariçe Rusları yüzyılların batıl inançlarından kurtarmak, yeni bir insan türü yaratmak üzere misli görülmemiş bir eğitim seferberliğine girişiyor. Tanımlama aynen böyle. Yeni bir insan türü. Eğitim seferberliğinin hedefi yeni bir dünya görüşü değil, yeni bir Rus nesli değil. Misyonu çağdaş Avrupa toplumlarının yapaylığından kurtulmak, daha doğal, daha toprağa yakın bir yaşam biçimi geliştirmek olan yeni bir insan türü yaratmaktır. Bu müthiş projenin temel varsayımı insan ruhunun beyaz bir sayfa olduğu ve eğitimin bu beyaz sayfanın üzerine istenilen herhangi bir mesajı karalayabileceği inancıdır. Doğaya ve doğal olana vurgu ise aydınlanmanın temeli. Eğitim denince ilk akla gelen isim Russo. Russo başta Emil isimli romanı olmak üzere hemen hemen tüm eserlerinde çocukların nasıl eğitilmeleri gerektiğini anlatır. Diğer aydınlanmacılar gibi o da insanın günahkar doğmadığına, fıtraten iyi ve doğuştan özgür olduğuna inanır. Medeniyetin insanın doğal hasletlerine uygun olarak gelişmesi halinde insanların huzur içinde yaşayacaklarını savunur. Oysa toplum doğayı yansıtmamakla yapay gereksinimler üretmektedir. Yapay gereksinimler eşitsizliğe neden olmakta, hayatı sertleştirmektedirler. Kötülük yapay gereksinimler üreten kent ortamlarında doğduğundan çocuklar kırsalda yetiştirilmeli, doğanın kanunlarını ve nizamı alemdeki yerlerini öğrenmelidirler. Ekaterina sezgileri aşırı önemsediğini düşündüğü romantik Russa'dan fazla haz etmez. Belirli ölçülerde de olsa rasyonalizmden yana olan Voltaire ve Diderot'u kendisine daha yakın bulur. Buna rağmen Russo'yu St. Petersburg'a davet eder. Daveti kabul görür, ünlü Potemkin sülalesinden bir soylu, filozofun tercümanlığını üstlenir ve el birliğiyle Rus ruhunu yeniden yapılandırmaya girişirler. Projenin başına saray baş danışmanı, Stockholm doğumlu, Kopenhag eğitimli Betskoy getirilir. Betskoy, Çariçe'ye yakın tüm soylular gibi yaşamı yurt dışında geçmiş, soyut ve evrensel kavramlarla düşünmeye eğitilmiş, Rus kültüründen bir haber bir adam. Dahası Prens Trubetskoy isimli birisinin gayrimeşru oğludur. Meğer Ekaterina'nın Rusya'sında soyluların gayrimeşru çocukları babalarının isimlerinin kısaltılmışını kullanırlarmış. Trubetskoy, Betskoy oluyor. Vorontsov, Rantsov. Golitsin, Litsin ve benzerleri. Albay Ivanov, soyluların aşağılık soysuzluklarını unutturmayan tek adam Betskoy değildi. Ama bu herif Ekaterina'nın baş danışmanlığına yükselerek kendi gibi piçlerin intikamını aldı demişti. Yabancılaşma herifin adına kazınmıştır. Betskoy o güne kadar görülmedik pedagojik yeniden şekillendirme projesini toplumun reddettiği piçler ve yetimlerden başlatmaya karar veriyor. Gayrimeşru çocukları toplayacak, onlara gönüllerini de en az akılları kadar eğitmeyi öngören, beden eğitimini ihmal etmeyen bir sistem dahilinde yeni bir hayat, projdeniye sunacak. Kurulacak laik manastırların ya da insanlık tapınaklarının rahipleri yapacaktır. Laik rahiplerden beklenen soylularla köylüler arasında üçüncü sınıf dedikleri devlete hizmet eden yeni bir sınıf oluşturmaktır. Bu amaçla Fransa ve İngiltere'deki koruma yurtları gezilir, bunlardan alınan ilhamla Moskova ve St. Petersburg'da Rus aydınlanmasının yeşertileceği Vospitatel Niyeler kurulur ki Albay Ivanov'un gönderildiği yetiştirme yurdu bunlardan birisidir. Vospitatel Niyeler'de öğrenciler 5-6 yaşlarından 20'li yaşlarına kadar Rusya'nın gündeminden ve dolayısıyla içine doğdukları kültürün huylarını bozması kaçınılmaz dini ve ahlaki telkinlerinden tümüyle tecrit edilmiş olarak yaşayacak, kötülüklerden korunacaklardır. Çünkü Russo'nun da belirttiği gibi Tanrı her şeyi yaratmıştır, kötülük insanlar işe karışınca ortaya çıkar.